Ayrım 24.
Kaçmak, hakkı teslim edilmemiş bir sanattır. Çünkü girebildiği pek çok biçimden hiçbiri asla hayata karşı bütünlüklü bir tepki olarak algılanmamıştır. 1946 ve 1966 yılları arasında doğmuş Amerikalıları kapsayan bir araştırmada gündelik sorunlarla başa çıkma yöntemleri açısından saldırgan rekabetçiler olarak tanımlanabilecek %10'luk bir kesim saptanmıştı. Bundan çok daha büyük bir grup hayatını kaçış sanatı ekseninde düzenlemişti. %25'lik haz arayıcılarına karşılık kendilerini kısırılmış hissettikleri halde nasıl kaçacaklarını bilemeyenler %15'i oluşturuyor. %28'lik bir kesim ise ayakta kalmayı başardıkları için hallerinden hoşnut olduklarını belirtiyordu. Dengeli bir hayatları olduğunu ileri sürerek kendilerini tam anlamıyla doygun hissedenler sadece %20'lik bir oran tutturabilmişti. Araştırmayı yürüten Harvard işletme profesörüne göre katılımcıları daha içten olabilseler de eğer kısırılmış olduklarını itiraf edenlerin oranı daha bile yükselecekti. Her halükarda bir Amerikan muhasebe şirketini konu alan ve 1992'de yayımlanan bir vaka çalışması şirket elemanları arasındaki kişisel çatışmaların sadece %6'sının suçlamalara ve itirazlara yol açtığını gösterdi. %21'lik bir grup seslerini çıkarmadan katlanmayı tercih ediyordu. Çalışanların çoğu düşmanlarından kaçma eğilimindeydi. %31'i onları geçici olarak dikkate almamayı seçmişti. %14'ü stratejik uzaklaştırma yöntemleri kullanıyor, %8'i psikolojik yardım alıyordu. İngiltere'de nüfusun yalnızca %18'i bir mağazada sözlü şikayette bulunduklarını ve yalnızca %2'si bir gösteride ya da boykotta yer aldıklarını bildirmişti. Kaçmanın da savaşın veya isyanınkinden daha az ilgi çekici olmayan kendine özgü bir felsefesi ve müritleri vardır. Bir hayat biçimi olarak kaçışın modern savunucuları arasında sesini en çok duyuran kişi en yaygın biçimde kullanılan modern sakinleştiricilerden birini acıdan ve endişeden kaçışın mutlak rotası Largatri'li yaratmış olan bilim adamı Henri Laborit'tir. Laborit o günden beri kimyasal buluşları karşılığında elde ettiği geliri saldırganlığa alternatif arayan araştırmaları finanse etmekte kullanmıştır. Alain Resnais, Amerika'daki dayımda en hakiki bilgeliğin kaçmak olduğunu söyleyen eski hükemanın bu görüşünün bilim tarafından da doğrulandığını bütün dünyaya ilan etmiştir. Yüzleşmekten kaçının, diyor Laborit. Çünkü yüzleşmenin tek sonucu bir tahakküm düzeni oluşturmaktır. Tıpkı kimin kimle çiftleşeceğine karar vermek için dövüşen maymunların oluşturmak istedikleri gibi. Üstünlük savaşına girdiğiniz anda bağımsızlığınızı kaybedersiniz. Hayatın amacı bir biyoloğun bakış açısıyla hayatta kalmaktır. Bu da dengenizi korumanızı, stresten uzak kalmanızı gerektirir. Laborit, laboratuvarındaki işkence ettiği sıçanların stres düzeyini ölçmüştü. Serbestçe başka bir bölmeye kaçmasına izin verdiği sıçanlarda deneyim başlamasından bir hafta sonra kan basıncı normal düzeydeydi. Buna karşılık kaçmasına engel olduğu sıçanların kan basıncı bir ay sonra bile hala yüksekti. Kaçacak bir yer bulamadıklarında ülsere yakalanıyor, kilo kaybediyor ve umutsuzluğa kapılıyorlardı. Bu yüzden kafesin kapısı açıldığında bile kaçıp gitmeye korkuyorlardı. Üçüncü bir grup sıçan kafeslere çifter çifter yerleştirilmişti. Bunların da kaçmasına izin verilmiyor ama birbirleriyle dövüşmelerine göz yumuluyordu. Aynı işkencelere maruz kalan bu sıçanlarda da kan basıncı normal düzeyde kalmıştı. Laborit şu sonuca vardı. Dövüşmek ve kaçmak strese karşı koymanın alternatif yollarıdır. Ancak dövüşmek eğer zaferle sonuçlanırsa bağımlılık yaratır ve sizi rekabetçi bir hayatın stresi içine çeker. Üstelik rakiplerinizle savaşmanıza izin vermeyen durumlar da olacaktır. Bu durumda kendi kendinizle savaşmak zorunda kalırsınız ve bu da stres yaratır. Laborite göre kaçmak her halükarda daha iyi bir çözümdür. Şartların fiziksel olarak kaçmanıza izin vermediği durumlarda ise bunu hayalinizde yapabilirsiniz. Muhayyileniz hiç kimsenin ve hiçbir grubun dokunamayacağı yegane parçanızdır. Güçsüz olabilirsiniz ama hayallerinizde dünyayı değiştirmek elinizdedir. En başarılı kaçışçılar kendilerini dünyanın gerçeklerinden ve hiyerarşinin kısıtlamalarından soyutlamaları sayesinde sanatçılardır. Bağımsızlıklarını ve özgünlüklerini ifade eden sadece kendilerine ait dünyalar yaratırlar. Laborit'in savunduğu anlamıyla kaçış, duygularla yüzleşmekten kaçmak değildir. Böyle yapmak sizi renksiz ve kayıtsız kılacaktır. Sanatçılar hoşnutsuz, hatta gergin bireyler olmak zorundadırlar. Ama sanatçı olmak demek, kendinizi bu gerginlikten verim ve güzellik elde etmenin yollarını keşfetmeye adamış olmanız demektir. Elbette, sevimsiz ve kötü huylu bir patronla çalışanlar için kaçış her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü kaçmaları kendilerini işsizliğe mahkum etmeleri demek olacaktır. Her zaman savaşamazlarsa da çünkü hareketsiz kalmaları için düzenlenmiş bir hiyerarşi söz konusudur. Böylece ketlenmiş bireylere dönüşürler. Mevcut bir tehlike karşısında nasıl hareket edeceklerine karar vermek için ihtiyaç duydukları bilgiden yoksun olan insanlarda da ketlenme ortaya çıkar. İhtiyaç duyduklarından daha fazlasına sahip olanlarda da. Ketlemeler hafızaya kazınırlar. Dolayısıyla geçmiş başarısızlıkların bilgisi kişiyi eylemden alıkoyarak hataların artmasını teşvik eder. Laborit ketlemeyi ketleyen bir kimyasal madde keşfetmiş gerçi. Ama bu kez de başka sorunlar ortaya çıkmış. Bu arada Laborit herkesi ketlemelerinden kaçmak için mümkün olan her yolu denemeye çağırıyor. Konuşmak, yazmak, öfkelenmek ve canınızı sıkan insanlara hakaret etmek dahil. Aksi takdirde ketlemeler bağışıklık sisteminde aksamalara yol açarak sağlığınızı tehlikeye sokacak ve psikosomatik hastalıklara neden olacaktır. Başkaları sizi anlamadığında kendinizi cezalandırmanın bir yoludur bu. Bütün bunlara rağmen Laborit önerdiği çözümün bir mutluluk reçetesi olduğunu ileri sürmüyor. Kendi hayatına baktığında kendisinin de kaçmakta güçlük çektiği durumlarla karşılaşmış olduğunu kabul ediyor. Söylediğine göre çalışma hayatında kol kanat gerilmeye ve himaye edilmeye yönelik patolojik bir gereksinimi var. Bu hayat onu kavgacı ve dik başlı bulan üstleriyle arasındaki uzun ve duraksız bir savaştan ibaret olmuş. Laborit mesleki başarıların değil düzene yaltaklanarak onun kurallarına boyun eğenlerin ödüllendirilmesini protesto etmiş. Şövalyelik çağında yaşamış olmayı isterdim dese de buna en çok yaklaşabildiği yer şövalyelik ruhunun hala yaşadığını ileri sürdüğü Fransız Deniz Kuvvetleri'nde cerrahlık yapmak olmuş. Ancak onu erken emekliliğe yönelten ve kıdemi gereği hak ettiği terfiyi ondan esirgeyen üstlerinden yeterince takdir görmemiş. Hakkı olduğunu düşündüğü başhekimliğe hiçbir zaman yükseltilmemiş. Askeri hastanelerden birinde bulduğu bir araştırma işine kaçmayı başarmış. Halbuki askerleri sevmiyor, ne de tüccarları ne de muhtelif başka kategorileri. Kendisinin de itiraf ettiği üzere saldırgan bir kişiliği var ta çocukluğundan beri. Kendini ruh halleri üzerinde değişiklik yaratan ilaç ve ağrı kesicileri araştırmaya adamış olması ve diğer buluşları arasında yapay kış uykusuna dayalı anestezi yönteminin bulunması tesadüf değil. Çalışmalarının önemini teslim etmekten kaçınan Fransız tıp kurumuna hala öfkeli. Sadece başka ülkeler ona ödül vermişler. Bunların arasında Lasker ödülü de var. Bu ödülü alanların 45'i daha sonra Nobel'i de almış. Ama Laborit bunlardan biri değil. Arkadaş edinme konusunda hiçbir zaman çok başarılı olamamış. Bütün arkadaşlarının çocukluğundan kalma olduğunu söylüyor. O zamandan beri karşısında hep rakipler olmuş. Bu tamamen doğru değil. Çünkü etrafında oluşmuş bir hayranlar grubu var. Alain Resnais mesela Laborit'in kitaplarını okuyarak ümitsizliğinden kısmen sıyrılmış. Filmini de bu sayede çekmiş. Ayrıca Laborit 70'li yıllarda kendisinden çok genç bir kadına aşık olmuş. Bu kadın, karısı ve kendisi bugün artık bir üçlü oluşturmuşlar. Laborit bunu ne tam anlamıyla doyurucu ne de çekilmez buluyor. Kendisinde gördüğü en ciddi kusur kadın olmayışı. Çünkü kadınlar beynin her iki yarısını kullanabiliyor. Böylece daha dengeli yaşamlar kurabiliyorlar. Şöyle ya da böyle neticede onun da kaçamayacağı şeyler var. Bunun mükemmel bir çözüm olmadığını kendisi de kabul ediyor. Ama hiç değilse insana bir soluk aldırıyor. İnsanların kendi hayal dünyalarına kaçışının uzun bir geçmişi vardır. Başlangıçta herkesin düşmanı açlıktı. Açlığı yiyeceklerle alt etmek imkansızlaşınca kaçış uyuşturucuların yardımıyla gerçekleşmeye başladı. Orta Çağ Avrupa'sında kullanımı en yaygın olan uyuşturucu büyük ihtimalle haşhaş tohumuydu. O dönemde endüstriyel ölçekte yetiştirilmekte ve üretimi için büyük araziler tahsis edilmekteydi. Haşhaş tohumu aynı kenevir tohumu gibi kişniş, anason, kimyon ve susamla karıştırılarak ekmek yapımında kullanılmaktaydı. Bu sayede yoksullar bir çeşit rüya alemine kaçıyorlardı. Sık sık cinlerin ve vampirlerin istilasına uğrasalar ve tüyler ürpertici hayallere kapılsalar da en azından korkunun açlık kadar güçten düşürücü bir etkisi olmuyordu. Çok ağlayan çocukların sesini kesmek için haşhaş tohumu kaynatılıp içiliyordu. Açlık kıtlığa dönüştüğünde Ağustos böceği sürülerini andıran sinek insanlar yutabildikleri her şeyi yiyorlardı. Çöplükleri talan ediyor, dışkıyı bile besin niyetine kullanıyor, böylece yavaş yavaş yarı şuurlu bir uyuşukluk haline sürükleniyor, narkozla nevroz arasında gidip gelirken yemek yemekte olduklarını hayal ediyorlardı. Farklılaşmış bilinç düzeylerine, uyuşukluğa veya heyecana kaçış bütün dünyada, bütün yüzyıllarda değişmez bir tutku olmuştur. Alkol, tütün, çay, kahve ve türlü bitkiler yardımıyla normallikten kaçmayı denememiş tek bir uygarlık yoktur. Özellikle kasvetli bir dünya görüşüne sahip olan Azteklerin 400 tavşan dedikleri 400 adet içki ve sarhoşluk tanrısı vardı. Bu tanrılar kaçışlarında onlara yardımcı oluyordu. Ama nereye? Ayıkken halüsinasyonları üzerinde özgürce konuşuyorlardı. Gözü dönmüş canavarlar tarafından parçalandıklarını, savaşta esir düştüklerini, zina suçundan hüküm giydiklerini ve kafalarının ezilerek cezanın infaz edilmekte olduğunu görüyor ya da bir sürü kölesi bulunan zengin bir efendi olduklarını hayal ediyorlardı. Dolayısıyla içki kafalarını her gün meşgul eden düşüncelerden kurtaramıyordu onları. Daha ziyade bir korku filmini ya da bir fantastik filmi tekrar tekrar seyrediyormuşçasına bu düşünceleri inceden inceye kurgulamalarını sağlıyordu. Yedikleri kaktüs ve mantarlar onları günlerce süren dehşet uyandırıcı ya da gülünç hayallere sürüklüyor ama yine de vazgeçmiyorlardı. Bu sayede ne savaştan ne açlık ve susuzluktan korkacak kadar cesaret kazanıyorlar ve bunun kendilerini bütün tehlikelerden koruduğunu söylüyorlar. Keyif verici maddelerin zararlarının gayet iyi farkındaydılar. Ayyaşları ilk suçları ise eğer herkesin ortasında kalabalığın alayları eşliğinde saçını kazıyarak cezalandırıyor, uslanmayanları ölüme mahkum ediyorlardı. Resmi görevliler ve rahipler suçun ilk işlenişinde öldürülürken asilzadelere gözden uzak bir yerde boğulma imtiyazı tanınıyordu. Ne var ki felaketin en büyüğü gelip çattığında hiçbir şey onları içki ve uyuşturucuyla kendilerini öldürmekten alıkoyamamıştır. 25 milyondan geriye sadece 1 milyon kalana kadar. Tarihteki bu en büyük kitlesel intiharda kuşkusuz Avrupa'dan gelen hastalıkların da hızlandırıcı bir etkisi olmuştu. Ama bu yıkımın asıl nedeni uygarlıklarının iflasını ilan eden, bir bakıma komünizmin iflası da benzer bir yöntemle ilan edilmiştir, İspanyol istilasının yol açtığı ruhi çöküntüydü. Avrupa'da İsviçreli doktor Paracelsus'un 1493-1541 afyonu alkole karıştırarak Laudanin denen afyon şurubunu elde etmesini takiben bu uyuşturucu acıdan ve can sıkıntısından kaçmanın en gözde yolu haline geldi. 18. yüzyılın kalburüstü bir İngiliz hekimi tarçın, karanfil ve safranla tatlandırdığı bir afyon kokteyli yaparak bunu dünyanın en değerli ilaçlarından biri diye nitelemişti. 1854'te İngiltere'de okutulan standart tıp kitaplarından birinde afyonun gündelik rahatsızlıkların tedavisine yönelik tüm tıbbi malzeme içinde kuşkusuz en değerlisi olduğunu tekrarlıyor, buna karşılık sigara içmenin özellikle de alt sınıfların fiziksel ve ahlaki tabiatı üzerinde sakıncalı sonuçlar doğurduğunu belirtiyordu. Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucudan uyuşturucuya bir kaçıştan diğerine atlayışındaki sürat ve çeşitlilik açısından az rastlanır bir örnek olmuştur. 19. yüzyılda Amerikalılar alkolü eşitlikçilerinin sembolü haline getirmiş ve içki tüketimlerini iki katına çıkarmışlardı. İçki şişesinin önünde herkes eşitti ve kimse içkiye hayır diyemiyordu. Özgür olmak için içiyorlardı. Meyhane zeminine serilmiş yatan ve ayağa kalkmayı beceremediği halde Amerika Birleşik Devletleri kadar bağımsızım diye bağıran adam, içki karşıtı hareketin bile inkara cesaret edemediği bir duyguyu dile getiriyordu. Çünkü hareket üyelerinin Temmuz'un 4'ünde sarhoş olma izni vardı. 1830-1850 yılları arasında ani bir değişim ortaya çıktı. Alkol tüketimi yarı yarıya düştü ve alkol bağımlılığı belirli bir azınlığa özgü haline geldi. Fakat bunun arkasından yüksek dozda afyon içeren patentli ilaçlara yönelik bir çılgınlık gelişti. Bu eğilimin zirveye tırmandığı 1900'de kişi başına afyon ithalatı 4 katına çıkmıştı. Tam bu noktada doktorlar şüpheye kapılmaya başladılar. Böylece izleyen yüzyılda afyon içmek moda oldu. Ta ki 1909'da afyon ithalatı yasaklanana kadar. Yasağın ardından afyonun yerini 1. Dünya Savaşı sayesinde tüketimi büyük ölçüde artan sigara aldı. Alkol yasağı güneyden ve doğudan başlayarak ülkeyi baştan başa sardığında kokain katkılı kolalı içecekler imdada yetişti. Kokainin alkol, afyon ve morfin bağımlılığından kurtulmanın en etkili yolu aynı zamanda mükemmel bir kuvvet ilacı olduğu ilan edildi. Ordu başhekimi William Hammond her öğünde bir kadeh kokain içtiğini iftiharla duyurdu. Kokain, saman nezlesi birliğinin resmi ilacı oldu. Barlarda viskiyle karıştırılarak sunulmaya, dükkanlarda likör biçiminde satılmaya, maden ve inşaat işçilerine dağıtılmaya başlandı. Amerikan doktorları kokaine övgüler dizmek için sıraya girdiler. Hatta Pensilvanya Üniversitesi tıp profesörlerinden Amerikan Felsefe Derneği Başkanı Dr. George Wood, samimi ve dini bütün bir Amerikalı olmayı hedefleyenlerin bu yolda kokainden yararlanabileceğini ileri sürüyordu. Çünkü kokain, daha üstün zihinsel niteliklerimizin belirginleşmesini sağlıyor, içimizdeki hayırseverlik ateşini körüklüyor, bizi soylu ve yararlı amaçlara hizmet eden büyük işler başarmaya yöneltiyor, fedakarlık ruhunu güçlendiriyor ve aynı zamanda kendi gücümüzün ve yeterliliğimizin daha iyi farkına varmamıza yardım ediyordu. Kokain, göründüğü kadarıyla daha üstün ve daha mükemmel insanlar olmamızı sağladı. İnsanlık, vasatlıktan ve monotonluktan kaçmaya dönük arayışında durdurak bilmemiştir. Fransızlar, çok uzun zamandır alkol tüketiminde dünya birinciliğini kimselere kaptırmamıştır. Bunun nedeni sadece dünyanın en iyi şaraplarını üretmeleri değildir. Çünkü bugün bu konudaki şöhretlerine sakinleştirici ve uyku ilacı kullanımında dünya birinciliğini de eklemişlerdir. Fransızların sanata olduğu kadar suniliğe de rağbet eden bir uygarlık geliştirdiklerini düşünmek daha akla yakın bir açıklamadır. Bahçelerdeki çalıları olmadık şekillerde budamak, her bireyi tekrar tekrar daha da benzersiz kılan kılıklara bürünmek, aşırı itinalı bir gündelik dil kullanmak, bunların hepsi aynı yaklaşımın insanın mükemmelleşebilir olduğu ve kendi haline bırakılmaktansa yontulup cilalanması gerektiği inancının bir parçasıdır. Fransızlar unutuşa doğru değil, varoluşun güçlükleriyle başa çıkabilen, sıcakkanlı ve ilgi çekici varlıklar olma ideallerine biraz daha yaklaşmalarını sağlayan bir noktaya doğru kaçmışlardır. Fransızların %30'u özellikle orta yaşlı evli kadınlar, kahve bağımlısı, %20'si ağırlıklı olarak gençler, hem kahve hem çay bağımlısı, yine %20'si özellikle yaşlılar ve düşük gelir seviyesindekiler sadece sakinleştirici bağımlısı, %10'u ağırlıklı olarak yüksek eğitimli genç insanlar arasında sigara ve alkol de kullanmak kaydıyla çay bağımlısı, %10'u ağırlıklı olarak yüksek eğitimli genç kadınlar, yalnız ve yalnız çay bağımlısı, bir başka %10'u ise sigara içmeyen şarap veya bira bağımlılarıdır. Hem sigara, hem içki, hem de kahveyi yüksek miktarlarda tüketenlerin oranı sadece %5'tir. Alkolden, tütünden, kahveden, çaydan, sakinleştiricilerden ve uyku haplarından tamamen uzak duran %1,5'luk grup ise ancak güvensizlik ve şaşkınlık uyandırmaktadır. Ne de olsa soylu vahşi nadiren ayık dolaşmıştır. Kaçışın beraberinde getirdiği sorun nereye kaçacağınız sorusuna cevap bulmaktır. Laborite göre derin bir mutsuzluktan mutluluğa kaçamazsınız. Çünkü erişilmesi mümkün olmayan bir hedeftir bu. Bugün Türkiye'de bulunan Efes'te yaşamış ve miras yoluyla kendisine geçen krallık hakkından feragat etmiş olan Yunanlı Heraklitos, M.Ö. 522-487'ye göre hiçbir yere kaçamazdık. Çünkü kainat durmadan değişiyordu. İnsan tabiatının belirli bir amacı yoktu. Bütün kainat içinde bulunduğu durumdan kaçmakla meşguldü. M.Ö. 2. yüzyıldan beri hırslardan ve sıradan varlıkların olağan endişelerinden kaçış uzmanları olan Taocuların özgünlüğü, kadın erkek, genç yaşlı herkesin mutsuzluktan kaçmayı öğrenebileceğine, ölümden kaçmak mümkün olmasa da yanlış biçimde ölmekten kaçılabileceğine inanmalarındaydı. Cinsel gücü artıran ama vücudu yavaş yavaş çökerten uyuşturucuların yardımıyla dudaklarında bir gülümsemeyle solup gitmeyi istediler. Esriklik içinde ve tabiatın ritmiyle salınarak fakat eşitliğe dair içlerinden geldiği gibi, oldukları gibi davranan, birbirine dolanmış nefeslerini harman eden erkek ve kadınlara dair hayalleri sihirli formüllerinin ardında kaybolup gitti. Çünkü simya sayesinde saadete giden kestirme bir yol bulmayı ummuşlardı. Japon yazar Mishima'nın intiharı kaçışın nihai durağına kadar sürdürülmesiydi. Mishima, aileden polis müfettişi olan Osaka'lı Oshio Heihachiro'dan esinlendiğini söylemişti. Bu adam 37 yaşındayken yolsuzluklarla savaşmaktan usanarak işini bırakmış, hayatta başarıya ulaşmanın kahramanca bir jest yapmaktan daha önemsiz olduğuna karar vermişti. Sıradanlıktan kaçmak gerekiyordu ve bunu yapamayacak hiç kimse yoktu. Bütün gün tarlada ter döken cahil bir köylü kadın bile bu yolla bilgeliğe terfi edebilirdi. Asıl olan yolculuğun kendisiydi, gidilen yer değil. Ve bu yolculuğa delice bir cesaretle atılmak gerekiyordu. Hemen hemen aynı sıralarda "Her dem sarhoş gezmeli insan" diye yazıyordu Baudelaire. İnsanın gönüllü olarak kendisinden vazgeçmesi, dışarıdan gelecek müdahalelere kayıtsızlaşmasını sağlıyordu. Heihachiro böylece kendi evini ateşe vererek başlattığı ve dünyadaki bütün zavallıları katılmaya çağırdığı bir ayaklanma düzenledi. Ve ayaklanmanın başarısız olması üzerine kendi boğazını kesti. Ölümünden sonra hükümeti eleştirmekten suçlu bulundu ve muhafaza edilmiş cesedinin halkın gözü önünde çarmıha gerilmesine karar verildi. Heihachiro'nun soylu yenilgisi onu yine de bir Japon halk kahramanı yapmaya yetti. Mishima'da hiçbir kazanç sağlamamış olsa bile en azından bir samimiyet eylemi olduğu ve ikiyüzlülükten kaçışı simgelediği için bu intiharı taklit etti. Sırf kaçmış olmak için gerçekleştirilmiş bir kaçıştı bu. Düşman ise hala hayatta. Yaşadıkları çağa egemen olan kurumların, çoğunluklara ait fikirlerin ve haddizatında gündelik yaşamın kıskacından kaçmak isteyenler, modern topluma ayak uyduramayan kişiler değildir. Onların kökleri de savaşçılarınınki kadar gerilere, Ankitike'nin en eski çağlarına kadar uzanır. Eski Çin'deki ataları mesela şöyle şarkılar söylüyorlardı. Bir başıma gelir, bir başıma otururum. Bugün insanlar beni tanımıyor diye üzgün değilim. Bir tek o yaşlı ağacın ruhu şehrin güneyindeki o biliyor, eminim, ölümsüz olduğumu. Kaçışın ne gibi işe yarar sonuçları olabileceğini sormak kaçış düşüncesinin özüne aykırıdır. Çünkü kaçış amaçlardan kaçmayı da içerir. Bir amaçları olsun isteyenler kendilerine kaçmanın dışında çözümler aramak zorundadırlar. 14. Kıraç toprakta bile merhamet bitmesinin sırrı. 12 yaşından beri insanların birbirlerine karşı tavırları onda güven uyandırmamıştı. Verdiği ilk işaret, anne babasıyla konuşmayı aniden birkaç aylığına kesmesi ve yetişkinlerin kırılganlıkları üzerine ne kadar kolay dağıldıkları üzerine düşünmeye başlaması oldu. Yetişkinlerin dünyası sanki ikiyüzlülükten yapılma bir zamkla yapıştırılmıştı. Alsaslı babası kendisini patronuna boyun eğmek zorunda hissediyordu. Onu şamar oğlanı gibi kullanan iğrenç bir herif olmasına rağmen. Hayatının ilk kararı babasının yanlış yolu seçmiş olduğuna karar vermek oldu. Haksızlıklar böyle sineye çekilmemeliydi ama haksızlığa karşı savaşında kim ona destek olacaktı? Babasının neden isyan etmediğini hiç anlayamıyordu. Ablasının da isyan ettiği yoktu. Bugün çalıştığı gecekondu bölgesinde bazı insanların maruz kaldıkları aşağılanmaya neden isyan ettiğini, bazılarının ise etmediğini hala anlayamıyor. Mai Teresa Gap, kemanıyla avunmaya çalışan yalnız bir çocukmuş. Beni anlayan hiç kimse yoktu. Annemle babam bana Con Bennett adını taktılar ve beni yatılı okula gönderdiler. Sık sık kemanımı alıp okuldan kaçardım. Dövüşen oğlan çocukları gördüğümde ayırmaya çalışırdım. Güçlü kişiliğine hayran olduğu Alman annesiyle bir ölçüde benzeştiklerini düşünse de yetişkinlerle anlaşmak zormuş. Ne okuldaki öğretmenlerin ne de Strasbourg Üniversitesi'ndeki profesörlerin içinden ona elini uzatan biri çıkmış. Bu uzun boylu, çarpıcı sarışın 3 yaşında geçirdiği romatizmal bir hastalık yüzünden sağlığı alt üst olan ve 8 sene hastanede yattıktan sonra hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren Michel Krieger ile evlenmiş. Kocası zeka ve duyarlılık saçan biri. Üzerinde acıyı yenmiş olmanın ışıltısı var. Kişiliği uysallığın tam tamına ters. Birbirlerini bulduklarından beri haksızlığa karşı birlikte savaşıyorlar. Her biri kendi yöntemiyle. Michel Krieger, engellilerin üzerine dikilen soğuk bakışları, sözüm ona normal insanlara geri döndürerek ülke içinde ve dışında ilgi uyandırmış bir ressam. Mesela dev gibi duvarları boyayarak üzerine minnacık bir kapı çiziyor. Dikkatle baktığınızda kapı sizin dışarı çıkmanız için mi orada yoksa başkalarının içeri girmesi için mi anlayamıyorsunuz. Krieger insanların yumuşakçalardan farksız olduğunu gösteriyor. Kendilerine kabuklar oluşturuyor, üzerinde fazla düşünmemeyi tercih ettikleri tehlikelerden korunmaya çalışıyorlar. İnsanlar arasındaki sınırlar Krieger'in yapıtlarında birer engelden çok birer bilmeceye dönüşüyor. İnsanda hem ürküntü hem de huzur uyandıran ön yargı irdelemeleri bunlar. Bazen evlenip çoluk çocuğa karışmış ve kendisine bir isim yapmış olmakla görüntüsüyle ilk anda yarattığı buz gibi bakışları eritmiş olduğunu düşünüyor. Ama sadece bazen.